Ayrım 16.
Bana artık toplantılarda neden söz almadığımı sorabilir misin? Bir kez söz alırım, ikinci kez gene söz alırım. Üçüncüsüne fırsat kalmaz. Beni şu ateşin üzerindeki kendi ellerimle dövdüğüm demirle hemen şuracıkta atölyenin ortasında gebertiverirler. Ondan sonra artık toplantıda söz alma filan hepsi suya düşmüş olur. Hayır oğlum, ben artık toplantılarda söz almayacak kadar ihtiyarladım. Sizler söz alın. Ben daha demirin kokusuna doymadım. Bu atölyede bir parçacık daha çalışmak istiyorum. Davidov kararsız bir tavırla, ''Bana öyle geliyor ki sen tehlikeyi azıcık büyütüyorsun babacığım, doğrusu bu.'' diye söylendi. Ama hala demircinin biraz önce anlattıklarının etkisi altındaydı. Shelley ise Davidov'a dikkatle baktıktan sonra çekik kara gözlerini kısarak alaycı bir tavırla, ''Olabilir.'' dedi. ''Belki ihtiyar olduğum için etrafı iyice göremediğimden ötürü dediğin gibi işi büyütüyorum.'' Ya sana ne demeli delikanlı? Onların yarattığı tehlikeleri bile göremiyorsun. Gençliğin verdiği o hayhuy içinde gözlerin etrafı hiç görmez olmuş. Bunu sana açıkça söylüyorum. Davidov sustu. Şimdi düşünme sırası kendisine gelmişti. Uzun uzun düşüncelere daldı. Shelley gibi bir ot parçası değil, paslı bir vidayı evirip çeviriyordu. Birçok insan düşüncelere daldıkları zaman gözlerine ilk ilişen herhangi bir şeyi nedense parmaklarının arasında evirip çevirmek ihtiyacını duyarlar. Güneş ufuklara doğru inmeye başlamış, gölgeler yer değiştirmişti. Yakıcı güneş ışınları atölyenin biraz bel vermiş, üstünde yer yer yabani otlar bitmiş saz örtülü damını, biraz ileride duran biçme makinelerini ve yolun yanındaki tozlu otları kasıp kavuruyordu. Gramyaçı Loga öğleden sonrasının derin sessizliği silmişti. Evlerin pencere kepenkleri kapalı, sokaklar ıssızdı. Sabahtan beri köyün sokaklarında serbestçe dolaşan buzağılar bile dereye doğru inmiş, söğütlerin ve akça ağaçların koyu gölgesine sığınmışlardı. Davidov ile Shelley ise hala o yakıcı güneşin altında oturuyorlardı. Shelley sıcağa dayanamadı. Dazlak başındaki ve yüzündeki teri silerek... ''Gel, atölyeye, serin bir yere gidelim. Ben sıcakta oturmaya alışık değilim.'' dedi. İhtiyar bir demirci tıpkı ihtiyar bir hanımefendi gibidir. İkisi de güneşi sevmezler. Son yıllarını serinlikte geçirmek isterler. Herkes kendi bildiği gibi serinler. Serin, gölgeli bir yere geçtiler. Demirci atölyesinin kuzey tarafına bakan bir yere, sıcak toprağın üzerine oturmuşlardı. Shelley, Davidov'a sokularak adeta sarmaşıkların arasına hapsedilmiş bir yaban arısı gibi vızıldıyordu. Hoprov'u da, karısını da öldürdüler değil mi? Öldürdüler ya. Peki niye öldürdüler? Sarhoşluktan mı? Hayır oğlum, işin içinde sarhoşluk filan yok. Karanlık kirli bir şey var. Bir insanı durup dururken öldürmezler. Belki ihtiyarım, bunağın biriyim ama şöyle düşünüyorum. Eğer Hoprov Sovyet idaresine karşı gelmiş olsaydı onu tevkif ederler, mahkeme kararından sonra da idam ederlerdi. Öyle sinsice öldürmezlerdi. Madem ki onu kimseye duyurmadan, sessizce, üstelik karısıyla beraber öldürdüler, bu demektir ki onlar Sovyet idaresine düşman olanların işine gelmedi. Onlardan başka hiç kimse yapamaz bunu. Karısını neden öldürdüler ha? Soruyorum sana. Basit. Katilleri hükümet adamlarına bildirmesin diye. Çünkü o kadın katillerin yüzünü görmüştü değil mi ya? Ama ölüler konuşmazlar. Şahidi öldürünce katilin içi rahat eder oğlum. Bu iş muhakkak böyle olmuştur. Başka türlü olamaz. Sana bunu kesin olarak söylüyorum. Bütün bunları sen söylemeden de biliyoruz zaten. Bilmesek de tahmin ediyoruz. Ama onları kim öldürdü? İşte bunu kimse doğru dürüst bilmiyor. Davidov bir süre sustuktan sonra bir şeyler düşünüyormuş gibi kurnaz bir tavırla ''Hiçbir zamanda bilemeyecek.'' dedi. Shelley sanki onun son sözlerini işitmemişti. İyice ağarmış kır sakalını avucunun içine sıkıştırmıştı. Candan bir tavırla gülümsedi. ''Burada serinlikte oturmak öyle hoşuma gidiyor ki.'' dedi. ''Geçmişte başıma bir iş gelmişti oğlum. Bir gün hasattan önce tavdinde zengin bir çiftçinin arabasına lastik takıyordum. Arabasını almaya gelmişti. Bugün gibi hatırlıyorum. Hafta arası bir gündü. Çarşamba mı, cuma mı, her neyse. Paramı ödedi, yaptığım işi övdü. Bahşiş verdim. Sonra atları nallamış olan adamları çağırdı. Hep beraber kafa çektik. Ben de içki ikram ettim.'' Onu da bitirdik. Ukraynalı herif zengindi ama iyi insandı. Zenginlerin arasında böylesi bulunmaz. İşte adam o gece eğlenmeyi aklına koydu. Oysa o sıra en sıkışık iş zamanımdı. Bir sürü çeşit çeşit sipariş almıştım. Ona, ''Sen işçilerle içmeye devam ededir Trofim Denisovich'' dedim. ''Yalnız beni salıver. Ben daha fazla içemeyeceğim, işim çok.'' Razı oldu. Onlar vodka içmeye devam ettiler. Ben de dükkana döndüm. Kafamda bir uğultu vardı ama ne olursa olsun ayakta sallanmıyordum ya. Ellerim de titremiyordu. Yine de adam akıllı sarhoştum oğlum. İşte bu sırada dükkanın önüne çıngıraklı bir troika geldi. Çıktım, baktım. Arabanın hasır kanepesinin üzerinde bir şemsiyenin altında bizim bölgeye ün salmış toprak ağası Selivanov oturuyor. Kendini beğenmişin alçağın biriydi. Onun kadar adi bir adam dünyada bulunmaz. Arabacısının beti benze atmıştı. Duvar gibi bembeyaz olmuştu adam. Elleri de tir tir titriyordu. Sol taraftaki atın koşumlarını çözmeye başladı. Herhalde dikkat etmemiş olacak ki yolda atın nalı düşmüştü. Efendisi boyuna söylenip duruyordu. ''Seni köpoğlu köpek, işten atayım da seni gör bakalım. Üstelik bir de hapse attırayım. Senin yüzünden neredeyse treni kaçıracağım.'' deyip duruyor, daha bir sürü laf ediyordu. Ama çar zamanında bile bizim Don bölgesinde kazaklar öyle toprak ağlarının karşısında pek boyun eğmezlerdi evlat. O Selivanov yok mu? O anda tükürüğümle boğabilirdim onu. Oranın en zengin toprak ağası olması bile vız gelirdi bana. Tam da vodkanın etkisi altında neşeyle kapının önüne çıkmıştım. Adamın arabacıya nasıl ana avrat sövdüğünü işittim. İçimde öyle bir öfke kabardı ki neredeyse patlayacaktım. Selivanov beni gördü. ''Hey demirci, buraya gel bakayım.'' diye bağırdı. Ona ''Bir şeye ihtiyacın varsa sen gel.'' diyecek oldum ama aklıma başka bir şey geldi. Gülümseyerek ona doğru yürüdüm. Arabaya yaklaştım. Sanki biri akraba karşılar gibi elimi uzattım. ''Merhaba kardeşim, nasılsın, iyi misin?'' dedim. O kadar şaşırdı ki altın çerçeveli gözlüğü burnundan düşüverdi. Gözlük siyah bir şeride bağlı olmasaydı mutlaka kırılacaktı. Herif gözlüğünü tekrar taktı. Ben ise hala elimi uzatmış öyle duruyordum. Elimi görsen is gibi simsiyah, pis mi pis. Adam elimi görmezliğe geldi. Acı bir şey yutmuş gibi yüzünü buruşturdu. Sonra dişlerinin arasından ''Sarhoş musun be adam? O pis elini kime uzattığını biliyor musun köpoğlu?'' diye söylendi. ''Nasıl bilmem, hem de çok iyi biliyorum kim olduğunu.'' dedim. ''Biz seninle iki öz kardeş gibiyiz. Sen güneşten kendini şemsiyeyle koruyorsun, ben ise toprak damlı dükkanımda saklanıyorum. Hafta arasında içkili olmama gelince, bu konuda haklısın ama herhalde sen de işçiler gibi yalnız pazarları içki içmiyorsun. Burnuna bakıyorum da epey kızarmış, demek sen de içiyorsun. Öyleyse sen de ben de asil soydanız, başka türlü olamaz.'' Bana elini vermeyi küçüklük sayıyorsun. Çünkü seninki beyaz, benimki siyah. İşte buna bir şeycik diyemem. Vicdanına kalmış bir iş. Ama öldüğümüz vakit hiç merak etme. İkimiz de aynı yerde olacağız. Selivanov susuyor. Yalnız dudaklarını kımıldatıyor. Sararıp soluyordu. Bir emrin mi vardı? Atını mı nallatmak istiyordun? Diye sordum. Hiç üzülme. Hemen yaparız. Yalnız senin arabacıya boşuna bağırıyorsun. Halinden belli, ağzı var dili yok. İyisi mi bana bağır bana. Gel seninle bizim dükkana girelim. Kapıyı sıkıca kapayalım. O zaman bana küfretmeyi bir dene bakalım. Ben senin gibi öyle gözü pek adamlara bayılırım. Selivanov hiç konuşmuyordu ama rengi atıyordu. Bir sapsarı oluyor, bir kıpkırmızı. Gene de ağzından bir tek kelime çıkmıyordu. Yan taraftaki atını nalladım, sonra arabaya yaklaştım. Adam beni görmüyormuş gibi arabacısına gümüş bir ruble uzattı. ''Ver şunu o terbiyesiz herife.'' dedi. Rubleyi arabacının elinden aldım. Arabanın içine Servanov'un ayaklarının dibine fırlattım. Gülümseyerek sanki bu işe hayret etmiş gibi ''Ne yapıyorsun kardeşim? İnsan böyle ufak şeyler için akrabasına para verir mi? Sana sadakam olsun. Şuradan giderken bir meyhaneye gir, sıhhatime birkaç kadeh iç.'' dedim. İşte o zaman benim toprak ağası sarı değil, kırmızı da değil, mosmor oldu. Tiz bir sesle bağırmaya başladı. ''Senin sıhhatine mi içeceğim? Geber inşallah alçak, namussuz, terbiyesiz, sosyalist, senin ananı. Gidip kazak reisine seni şikayet edeceğim, hapislerde çürüteceğim seni.'' Davidov öyle gür bir sesle gülmeye başladı ki, atölyenin damındaki bir sürü serçe ürkerek kaçıştılar. Şali de bıyık altından gülerek kendine bir sigara sarmaya koyuldu. Davidov, Demek kardeşinle anlaşamadınız öyle mi? Diye sordu. Charlie gülmekten kelimeleri doğru dürüst söyleyemiyordu. Anlaşamadık ya. Peki paralar ne oldu? Herif arabadan fırlattı mı? Ya bir de fırlatacakmış. Uslu uslu paracığını aldı da gitti. Zaten mesele parada değil ki evladım, işin içinde. Parada değilse neredeydi? Davidov hala öylesine zinde, öylesine içten gülüyordu ki. Charlie de neşelenmişti. Arada bir kahkahalar atarak elini salladı. Ben de saçmalıyorum galiba biraz, dedi. Davidov gülmekten yaşlanmış gözlerini ona dikti. Sonra ne oldu Sidorovic, anlatsana, ne uzatıyorsun? Charlie ise yalnız kollarını sallıyor, sakala bürünmüş çenesini adam akıllı açmış, uğultuyu andıran boğuk boğuk kahkahalarla gülmeye devam ediyordu. Biraz önceki ciddi konuşmalarını bir an için unutarak kendini o kısa süren neşeye büsbütün kaptırmış görünen Davidov, Allah aşkına anlat, adamı meraktan çatlatma, diye yalvarıyordu. Anlatacak başka ne var? Bir şey yok ki. Ha, ne diyordum? Bana terbiyesiz, alçak diyor, ana avrat sövüyordu evladım. Sonunda büsbütün çileden çıktı. Tıkanır gibi bağırmaya, ayacıklarıyla arabanın döşemesine vurmaya başladı. Seni alçak, namussuz sosyalist, hapse tıktıracağım seni. Ben o zamanlar sosyalistliğin filan anlamını ne bileyim. Bak ihtilal ne demek onu biliyordum ama sosyalist sözüne akıl bile erdiremiyordum. Adam bana öyle deyince bunun ne bileyim ben en adi, en kötü bir küfür olduğunu sandım. Sensin sosyalist, eşşoğlu eşek, defol buradan, defol, yoksa gebertirim seni, diye karşılık verdim. Davidov öyle bir kahkaha attı ki sonunda dayanamadı. Yüzü koyun yere kapandı. Charlie gülmesinin geçmesini bekledi, sonra hikayesini bitirdi. Ertesi gün beni karga tulumba kazak reisine götürdüler. Reis bana olup bitenleri sordu. Senin gibi işte böyle güldü. Sonra hapis cezası vermeden bıraktı. Zaten kendisi de fakir aileden gelme bir subaycıktı. Tabii benim gibi basit bir nalbantın, zengin bir toprak ağasını böyle rezil etmesi hoşuna gitmişti. Yalnız beni salarken, bana baksana kazak delikanlı, ayağını denk al, ona buna dil uzatma. Şimdi zaman kötü, bak bugün kendin zincir döküyorsun. Bakarsın yarın elini ayağını zincire vururlar, ta Sibirya'ya kadar prangalı olarak gönderirler, anlıyor musun? Dedi. Anlıyorum efendim, dedim. İyi öyleyse. Haydi git bakalım. Bir daha buraya ayak basma. Ben Selivanova seni eşek sudan gelinceye kadar dövdüğümü, derine yüzdüğümü söylerim. Ya evlat, işte o zamanlar böyleydi. Davidov ayağa kalktı. Konuşkan demirciyle vedalaşmaya hazırlandı. Ama Charlie gömleğinin kolundan çekerek tekrar yanına oturttu. Damdan düşer gibi, demek sence Hoprovları kimin öldürdüğünü kimse öğrenemeyecek öyle mi? Diye sordu. İşte bunda yanılıyorsun oğlum. Öğrenecekler. Eninde sonunda ortaya çıkacak. Yalnız azıcık zaman geçsin. İhtiyarın bir şeyler bildiği belliydi. Bu yüzden Davidov açıkça konuşmaya karar verdi. Charlie'in kurt gözüne benzeyen, atları hafif kızılımtırak kara gözlerine, içini okumak istiyormuş gibi bakarak, ''Sen kimden kuşkulanıyorsun Sidorovic?'' diye sordu. Charlie, Davidov'u şöyle bir süzdükten sonra kaçamaklı karşılık verdi. Bu işte insan kolayca yanılabilir oğlum. Olsun, sen söyle gene. Bunun üzerine Charlie artık hiç kararsızlık göstermeden elini Davidov'un dizine koydu. Bak, sen bana bir gün çıraklık ettin. Onun için sana çırağım diyorum. Seninle bir pazarlık yapalım. Herhangi bir şey olursa beni bu işe karıştırmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, söyleyeyim. Ben şu kanıya vardım. Bu işin içinde Lukic var. Buna kesin olarak inanıyorum. Davidov daha başka bir karşılık beklediğini belli eden sıkıntılı bir tavırla ''Hiç olur mu kardeşim?'' dedi. ''Benim kardeşim Selivanov'du. Sana ise kardeş değil baba olacak yaştayım.'' Charlie bunu öfkeyle söylemişti. Devam etti. ''Ben sana Hoprovları, Yakov Lukic kendisi öldürdü demedim ki. Bu işte onun parmağı var dedim oğlum. Bunu anlamalısın. Allah sana akıl fikir verdiyse bunu kavraman gerek. Peki elinde ipucu var mı?'' Charlie şakacı bir tavırla ''Ayol sen savcı mısın? Ne diye ipucu soruyorsun?'' dedi. ''Değil mi ki bu işten söz açıldı, ne biliyorsan hepsini söyle Sidorovic. Şaka ile işi kapatmaya bakma, burada oyun oynamıyoruz.'' Charlie kesin bir tavırla ''Sen hiçbir zaman iyi bir savcı olamazsın.'' dedi. ''Acele etmesene, annenin karnında 9 ay nasıl sabrettin? Merak etme.'' Hepsini. Evet, son noktasına kadar her şeyi söyleyeceğim. Sen her sözümü dikkatle dinle. Kafana koy. Bak, durup dururken gittin, Lüşka ile sevişmeye başladın. Oysa o kadın senin neyine gerek? Koca köyde o sürtükten daha iyi bir kadın bulamadın mı kendine? Davido, işte bu seni hiç ilgilendirmez, diye sert bir çıkışla ihtiyarın sözünü kesti. Beni ilgilendirmez olur mu evladım? Bütün kolunuzu ilgilendirir bu iş. Neden? Çünkü o eteği düşük orospu ile düşüp kalkmaya başladığından beri daha kötü çalışıyorsun. Tavuklar gibi kör oldun. Üstelik bir de seni ilgilendirmez diyorsun. Ayol, bu felaket yalnız senin değil ki. Hepimizin, bütün kolhozun başına gelen bir felaket. Sen sanıyorsun ki Lüşka ile oynaştığını kimse bilmiyor. Oysa köyde ipliğiniz pazara çıktı. Onun için biz ihtiyarlar bazen bir araya toplanıp kendi kendimize acaba seni o kahrolası Lüşka'dan nasıl ayırabileceğimizi düşünüyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü Lüşka gibi karılar erkekleri çalışmaya yöneltmezler. Tam tersine işten ayırırlar. Onun için senin adına endişe ediyoruz işte. Sen iyi çocuksun, akıllı uslusun, içki içmiyorsun, kısacası serseri değilsin. O ise orospunun biridir. Bu işte de orospuluğunu kullandı, sırtına bindi. Seni istediği yere sürüklüyor. Seni neyle idare ettiğini benden daha iyi bilirsin, evlat. Hem sırtına bindi, hem de herkesin içinde, bakın ben kimleri nasıl idare ediyorum, kimlerin sırtına biniyorum diyerek övünüyor. Ah Davidov, Davidov, kendine uygun bir karı bulamadın. Bir pazar günü bütün ihtiyarlar hep beraber Beşlebov'un evinin önündeki tümsekte oturuyorduk. Önümüzden sen geçtin. Beşlebov, dede arkandan baktı, baktı sonra bizim Davidov'u bir tartmalı. Acaba Lüşka'yı tanımadan önce kaç kilo geliyordu, şimdi kaç kilo, dedi. Karı vücudunun hemen hemen yarısını elekten geçirir gibi geçirmiş. Bu iş iş değil arkadaşlar, karının umrunda mı? Oğlan göz göre göre elekten geçilecek, un gibi, ona vız gelir. Bizim için ise öyle mi ya? Davidov'u kaybedersek bir kolumuzu kaybetmiş oluruz. Bana inan oğlum. Bu sözlerden sonra senin adına utandım. Ne dersen de gerçekten utandım. Bak sen benim atölyede çırak olsaydın, kimse davranışlarınla ilgilenmez, sana yan bile bakmazdı. Ama sen bizim köyün başkanısın. Baş olmak önemli bir şeydir oğlum. Eskiden kazakları kabahat işlediklerini ileri sürerek falakaya yatırdıkları yıllarda boşuna adamın başı temiz olsun da isterse kan içinde olsun dememişler. Gel gelelim, bizim kolhoza baş olan kişi pek temiz sayılmaz. Azıcık lekelenmiş. O baş Lüşka'nın yanında yolunu şaşırdığı gibi çamura da bulanmış. Keşke köyde kart bir kız ya da bir dul bulsaydın. O zaman kimse sana bir şey söylemezdi. Ah Davidov, Davidov, gözlerin görmez olmuş senin. Hem ben öyle sanıyorum ki Lüşka'nın sevdasından değil, vicdanın seni rahat bırakmadığı için eriyip gidiyorsun. Evet, vicdanın seni rahat bırakmıyor. Buna inanıyorum. Davidov atölyenin önünden geçen yolda tozun içinde debelenen serçelere bakıyordu. Yüzünde renk kalmamış, derisi soyulan elmacık kemiklerinin üzerinde morumsu lekeler belirmişti. Kes gevezeliği, diye söylendi. Zaten midem bulanıyor, bir de sen canımı sıkma ihtiyar. Şari laf arasında söylüyormuş gibi. İnsan içki içtikten sonra midesi bulanıp da bir kusarsa rahat eder, dedi. Davidov utangaçlığı, çekingenliği biraz geçtikten sonra donuk bir tavırla Ostrovnov konusuna döndü. Sen bana bu işe Ostrovnov'un da katıldığını gösteren ipuçları ver. Delil göstermezsen söylediklerin iftira gibi bir şey olur. Başkaları Ostrovnov'un seni gücendirdiğini, senin de buna karşılık kuyusunu kazdığını sanır. Doğrusu bu. Söyle bakalım, elinde ne gibi ipuçları var? Anlat. Şali soğuk bir tavırla, saçmalıyorsun oğlum, dedi. Ben Lukiç'e neden gücenmiş olayım? Çalıştığım saatlerin hepsini yazmadı diye mi? Ben nasıl olsa hakkımı almasını bilirim. Alacağımdan vazgeçmem ki. Delillere gelince elimde delil falan yok. Katiller Hoprov'un karısını, yani Kuma'mı işkence ederek öldürürken ben Hoprov'ların karyolasının altında değildim ki. Dipnot. Kuma. Bir erkekle bir kadın beraberce bir çocuğu vaftiz ederlerse kadın erkeğin kuması olur. İhtiyar duvarın öbür tarafından gelen hafif fışırtıya kulak kabarttı. Sonra birden o sağlam yapılı vücudunu doğrultarak oturduğu yerden kalktı. Bir dakika öyle etrafı dikkatle dinleyerek durdu ve tembel bir hareketle sırtındaki deri önlüğünü başından aşırarak çıkardı. ''Bak sana bir şey söyleyeyim oğlum,'' dedi. Gel seninle şuraya girip birer bardak soğuk süt içelim. Orada serinlikte konuşmamızı bitiririz, olmaz mı? Sana gizlice şunu söyleyeyim ki, Davidova doğru hafifçe eğilmişti. Kuvvetli gür sesi, fısıltı halinde de olsa, herhalde köyün yakınındaki bahçelerden duyuluyordu. Bu benim piç kurusu yok mu? Gizlice her sözümü dinliyor. Her işe burnunu sokar. Adama doğru dürüst konuşma fırsatı vermez. Hemen kulaklarını diker. Allah'ım bana çeşit çeşit yaramazlıkları yüzünden neler çektirdiğini bir bilsen. Şeytanlıklarının haddi hesabı yok. Laf dinlemez, tembel, üstelik şımarık mı şımarık. Ama ne yaparsın ki, demircilik işine yeteneği var. Bak bu konuda hiç laf yok. Çok yetenekli kerata. Elini neye sürse hemen başarıyor piç kurusu. Hem de yetim. Onun için bütün yaramazlıklarına göz yumuyorum. Adam etmek istiyorum onu. İleride benim yerimi alsın diye. Şali atölyeye girdi. Önlüğünü isten simsiyah olmuş tezgahın üzerine fırlattı. Davidova, haydi gidelim deyip evine doğru yürüdü. Davidov Şali'den işittiği sözler üzerinde iyice düşünebilmek için bir an önce tek başına kalmak istiyordu. Ama Hoprovların öldürülmesi üzerine konuşmaları henüz bitmemişti. Bu yüzden ayı gibi iki tarafa sallana sallana ağır ağır yürüyen demircinin arkasından gitti. Davidov yol boyunca susmanın belki de yakışık almayacağını düşündüğü için laf olsun diye ''Ailen kalabalık mı Sidorovic?'' diye sordu. ''Bir ben, bir de benim sağır kaşık düşmanı. İşte bütün ailemiz bu kadarcık. Hiç çocuğun olmadı mı?'' ''Gençlikte iki çocuğumuz olmuştu ama bu dünyaya doyamadan göçüp gittiler yavrucaklar. Üçüncü çocuğumuz ise zaten ölü doğmuştu. Ondan sonra karım artık bir daha çocuk tutamadı. Gençti, sıhhatliydi ama bir sakatlık gelmişti kadına. Göze mi gelmişti nedir? Anlayamadık. Ne yaptıysak ne ettiysek yararı olmadı. O yıllarda karım Kiev'de, Lavra'daki manastıra kadar yürüdü. Çocuğu olsun diye adak adadı. Bu da işe yaramadı. Giderken ona... Bari oradan dönerken eteğinde bir Ukraynalı yavrusu getir dedim. Shani bunu söylerken hafifçe gülmüştü. Devam etti. O zaman bana aptal, sersem diyerek tasvirlerin önünde diz çöktü, dua etti. Sonra da çekip gitti. İlkbahardan sonbahara kadar koca yolu yaya yürüdü. Ama boşuna. O zamandan beri işte ben de yetimleri alır yetiştirir demirciliği öğretirim. Çocuklara bayılırım. Çok severim onları. Ama Allah bana kendi çocuklarıma bakıp da sevinmeyi nasip etmedi. İşte böyle oldum.